Ayrım 13. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 114. Doğu Sulak Köyü'ne 5 kilometre kaldığını gösteren ok işaretli biçimli tabelaya gelince, taşlanmaktan ve kurşunlanmaktan işlevsiz bir nesneye dönüşmüş, üzerindeki yazıları okumak bile neredeyse olanaksız, yolun eğimi iyice arttığından bisikletten iniyor. Kan ter içinde, soluk soluğa. Vitesli olsa çok daha yukarılara çıkabilir. Ama arka tekerlekte 18 dişi olan bir çark, ruble diyorlar, var. Düz yol dişlisi. Bundan sonrasını bisiklet elinde, arada durup soluklanarak, kimi de neye uğradıklarını şaşırmış ciğerlerini sigara dumanıyla bombardımana tutmak için yol kenarında mola vererek bir saate yakın tırmanacak. İlçeye en uzak köy bu. Çevre köyleri de içeren eski bir krokiyi incelerken saptamıştı. Doğu Sulak Köyü 17 kilometre. İyi demişti. İşe oradan başlamalı. Yolculuğun yarısına yakın bir bölümü pek ilginç sayılmazdı. Bir süre ana yolda gitmek zorunda. Düz asfalt bir yol. Kamyon, otobüs ve otomobil karmaşası, klakson sesleri, motor homurtuları, yol boyu reklam panoları. Şoseye sapınca daha ilginç, daha zevkli bir yolculuk başlıyor. Yağışlı kış aylarından yeni çıkıldığından olacak, toprak yolu oldukça kötü. Yer yer çukurlar çıkıyor önüne. Yer yerde yolun sağındaki yamaçtan yuvarlanmış taşlar. Sol yanda coşkuyla ilçeye doğru akan bulanık bir dere var. Zaman zaman yoldan uzaklaşıyor. Bir köprüyü geçtikten sonra ise sağda bir koyağın içinden akıyor. Buradan sonra yol dikleşiyor. Pedallar sertleşmeye, bacak kasları gerilmeye başlıyor. Bir süre için derede görünmez oluyor. Arada duruyor, seleden kadroya inip ayaklarını iki yana açık yere basarak, elleri gidonda, soluk soluğa dinleniyor. Dere yeniden göründüğünde ise yolun çok aşağılarında oluyor artık. İlk gün çok daha önce inmişti bisikletten. Sırtını bir ağaca yaslayarak oturmuş, uzun süre soluklarının düzelmesini beklemişti. Her gün biraz daha ilerlemişti. Bugünse, dura dinlene de olsa, tabelaya dek çıkabildi. Bisikleti bir ağaca dayıyor. Çok hamlamışım, diyor. Gençliğimde rampa mı dayanırdı bana? İçki ve sigaradan. Ama en önemlisi, gönül yorgunluğu. Bisikletin arkalığına sıkıştırdığı, tırmanışta terlediğinden çıkardığı paltosunu alıp giydi. Çok mu yükleniyorum kendime? Bak soluk soluğayım. Kalbim nasıl da çarpıyor. Olsun. Daralmış ruh hareket ister. Hareket, hareket ister. Şimdi utanmadan bir de sigara içeceğim. Yok Nesli, hemen kaşlarını çatma. Biraz dinlenmeden yakmam. Sigara içmekten büyük bir haz duyuyorum, ne yapayım? İlk dumanda başım dönüyor. Güzel bir yol değil mi? Sen dudağını büküp nesi güzel diyeceksin ya, orası güzel işte. Senin küçümsediğin ya da anlayamadığın yanı. Şimdi yolun oldukça aşağısında kalan dere örneğin. Taştan taşa seken, çamur renginde bir su. Burada her şey çamur renginde. Ben bile. Gençliğimde, yani ilk gençliğimde Nesli, hemen öyle bakma, derelere balık avlamaya giderdik. Ahmet diye biri vardı, bizden büyüktü. Ahmet abi derdik. İyi serpme atardı. Kimi de köklere girer eliyle tutardı. Daha çok sazan, arada bıyıklı ve siyah benekli imri, alabalık kırmasıymış öyle derdi. Kimi de küskü. Yerel atlar bunlar, gülme. Tava, yağ, ekmek, domates, şarap da alırdık yanımıza. Gün kavuşurken ateş yakılırdı. Orada yediğim balığın tadını hiçbir yerde bulamadım. Şaraplarımızı şişeden içerdik. Karanlık çökünce ateşi büyütürdük. Neler konuşurduk, ne akla ziyan hikayeler anlatırdık bilemezsin. Yaşamımın en güzel yıllarıydı Nesli. Böyle bir dere kenarında yitirdim onları. Her şey çamur renginde. Gözlerimi kısıp bakıyorum. Soluklarım düzene girdi. Sigaranın tam zamanı. İçimde ama çok derinde bir yerde bir şeyler kıpırdaşıyor. Bu kalemim gibiyim ben de. Yani çamur. İlk yaz olsa, ağaçlar yeşerse, yollar toza kesse, dere durulsa, su iyice azalsa, bütün bunlar benden uzaklaşır. İnan. Şimdi özdeşleşiyoruz. Çamur. Mesut'un köyüne gitmiştik. Her yer kardı. Ne zamandı anımsayamıyorum. Belki de annem böyle bir masal anlatmıştı ben küçükken. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Küçük bir sır daha var. Paltomun şu kocaman cebini görüyor musun? Nur olsun tekel çalışanları ki ona uygun şişelere kanyak doldurmuşlar. Adı bile cep kanyağı. Kan, yak. Kanımı yakıyor. Hatırlar mısın bilmem. Karlı bir kış günü birer şişe cep kanyağı alıp bir parka gitmiştik. Kimseler yoktu. Bankların oturulacak yerlerine ayaklarımızı koyup, yaslanılacak yerlerine oturmuştuk. Hem park bomboştu değil mi? Bizi kim kınayacaktı ki? Küçük havuz donmuştu. Başında kırmızı beren vardı. Yanakların al al olmuştu kayaktan. Öpüşmüştük. Birbirimize kar atmıştık. Boylu boyunca kara uzanmıştık. Kalıplarımız çıkmıştı. Şişeden bir yudum içiyorum. Bu baş dönmesi durmamalı. Biliyorsun her şeyin başı devenim. Diz çöküp sırtımı bir ağaca yaslıyorum. Paltomun yakaları kalkık ve gözlerim kısık. İçkimden bir yudum daha alıyorum. Çünkü üşümeye başladım. İnsan anne sözü dinlemeli. Bak yine gülüyorsun. Yani palto konusunda. Yıllar önceki söylevlerinin değerini şimdi anlıyorum. Demek evleneceğime inandın ha? Çocuksun sen. Kaç insan kendisiyle karşılaşmak, geçmişin yakıcı anılarından kurtulmak, bütün izleri silmek isteyebilir. Çemberin iç acılarını düşündün mü hiç? Bir düşün bak. 360'tan çok daha büyük olduğunu göreceksin. Bu geziler önemli Nesle. Sigarasını ayağının ucuyla ezip kalktı. Karla kaplı yamaçlara baktı bir süre. Yola devam dedi. İşin güç yanı şimdi başlıyor. Bisikleti de yanı sıra sürükleyip bir saate yakın yürüyecek. Yürüdükçe ısınacak, ter basacak. Paltosu yine bisikletin arkalığında. Zaman zaman şarkı mırıldanacak. Ama daha çok iç gevezelikler. Doğu Sulak Köyü'nün minaresinin göründüğü dönemeç tırmanışının sonu. Aynı zamanda şakaklarında damarlarının patladığı, soluk soluğa bir nokta burası. Duruyor. Bisikletin arkalığına sıkıştırdığı paltosunu alıp giyiyor. Sonra kanyaktan büyük bir yudum. Seleye oturup gidona iyice yatıyor. Pedallara dokunmasına bile gerek yok. Ayağını yerden keser kesmez, ovaya doğru baş döndürücü bir iniş başlayacak. Gözü zaman zaman altında hızla kayan toprak yolda. Boyası dökülmüş ve yer yer paslanmış ön çamurluğun titreşimlerinde. Zıngırdayan ampulsüz farda ve hiçbir denetime baş eğmeyecek bir biçimde dönen, hızı gittikçe artan tekerlekte. Ama çoğunlukla ileri bakıyor, yolun ilerisine. Ara sıra da artık sağ yanına geçmiş bulanık dereye. İleri bakınca altında hızla akan toprak yol. Ağaçların birbiri ardı sıra geçişiyle yavaşlıyormuş gibi oluyor. O zaman yine yere bakıyor. Fren çubuklarına daha inişin başında asılmazsa tutmayacağını biliyor. Çılgın bir iniş istediği için de asılmıyor. Göğsü ve sırtı buz gibi. Paltosunun uzun yırtmacı, selenin iki yanında, etekleri bir pelerin gibi dalgalanıyor. Tekerleğe ne zaman baksa, onu ön maşaya bağlayan göbek milini, somunları, yataklarında dönen küçük bilyeleri, fren pabuçlarını, fren çubuklarını ve onları birbirine bağlayan civataları düşünüyor. Her şey bu mekanik düzene bağlı. Küçük bir aksama olsa bu hızla kim bilir nerelere savrulur. Sırtında kocaman paltosuyla aşağılara, derenin bulanık sularına doğru yuvarlanır, cebindeki kanyak şişesi kırılır, belki her şey bir dere kenarında noktalanır. Maşa biraz incelmiş olsa ya da çatlasa, bir çukur ya da son anda gördüğü ama hiçbir şey yapamadığı bir tümsek, bir taş. Keyifle gülüyor. Korkma Nesli. Bisiklet yeni baştan elden geçti. Günlerce uğraştım. Onca tırmanış, hep bu keyifli iniş için değil mi? Sağ eliyle paltosunun cebindeki şişeyi buluyor. Kapağı dişleri arasına sıkıştırıp döndürerek açıyor. Kalanı içiyor. İyi ki yoksun Nesli. İyi ki. Çünkü seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Gücümü tüketen her şeyden kurtulacağım. Abandığı gidondan doğruluyor. Ayaklarını iki yana açıp bu çılgın inişin tadını çıkarıyor. Sesi çıkabildiğince bağırıyor. Nasılsa kimse yok. Kış yorgunu bir dağ bisikleti ve o. Sesi kulaklarına tırmalıyor. Yabancı, yadırgı ve korkunç. İyi ki yoksun Nesli. İyi ki yoksun. Bağırdıkça rahatlıyor. Yol genellikle boş oluyor. Arada camlarına dek çamurlu bir köy minibüsü, başında kulaklarını örten bere giymiş, meşin ceketli biri, motosikletinin egzozunu çatırdatarak ve selam vererek ya da yolun bozukluğuna aldırmadan kasasını hoplata hoplata bir kamyon geçiyor. Kimsenin ona aldırdığı yok. En güzeli de bu.
Vedat abi!
Yabancı bir ses. Fren çubuklarını sıktı. Sol ayağının ucuyla yere dokundu. Sağ ayağı ise her an basıp gitmeye hazır biçimde pedalda. Başını çevirip seslenene baktı. Terzi Seydi'nin kalfası İrfan ona doğru koşuyordu.
Vedat abi!
Dedi soluk soluğa.
Ustam seslendi ama duyuramadı. İlhami abi de dükkanda, seni çağırıyorlar.
Nereden çıkmıştı şimdi bu? Ne güzel eve dönüyordu. Sobayı yakacak, pencerenin başında içkisini yudumlayarak günü akşama taşıyan kargaları seyredecekti. Keyifli bir gezi sonrası kötü bir rastlantıydı. Bu caddeden geçmekle aslında farkında değildi, yoksa geçer miydi? Hata etmişti.
Peki, dedi. Geliyorum.
Bisikleti dükkanın önündeki elektrik direğine dayayıp içeri girdi. Seyde bir köşesinde ağır kömür ütüsünün durduğu tezgahın üzerinde oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmış, ellerini de dizinin üzerine kenetlemişti. İlhami ayaktaydı. Boy aynasının hemen karşısındaki sandalyede ise tanımadığı biri vardı. Zayıf, ince uzun yüzlüydü. Birbirine yakın küçük gözleri kurnaz kurnaz bakıyordu. Üçünün yüzündeki gülüş yarım kalmıştı. İlhami'nin anlattığı bir şeye gülüyor olmalıydılar. Onun içeri girmesiyle konuşulan konu da kapanmış oldu. Orta yerde bardak ve şişe olmamasına karşın, dükkanda içki içildiğini hemen anladı Vedat.
Nereden böyle?
Dedi İlhami omzuna vurarak.
Dolaşıyordum,
can sıkıntısı.
Şu haline bak, yüzüm pancar gibi olmuş.
Dükkanın önünden geçiyorsun da dönüp bakmıyorsun,
dedi Seydi.
Ya dalgınlık, kusura bakmayın. Pes birader, sen de iyice dalgın olmuşsun. Ne zaman buradan geçsen dükkana bakmayı unutuyorsun.
Atırsana,
dedi Seydi.
Ufaktan demleniyoruz,
dedi İlhami.
Seydi ağam bugün çok yorulmuş. Ben senin yorgunluğunu almasını bilirim, dedim. Bira içer misin?
Olan olmuştu artık. İçerim, dedi.
Oğlum, şu boşları topla. Soğuk birası yoksa vermesin, öbür büfeden al, tamam mı?
Tamam,
dedi İrfan. Tezgahın arkasında kayboldu. Büyük siyah bir naylon torbayla çıkıp gitti.
Kaç gündür seni arıyorum,
dedi İlhami.
Yakup'a sordum. Birkaç gündür uğramamışsın. Bir tabela işi kaptı, çalışıyor herhalde dedim.
Bisikletle uğraşıyordum. Adam ettim sonunda. Üçü de dükkanın önündeki bisiklete baktılar. Kimse bir şey söylemedi. Niye aramıştın?
Bir iş için.
Yine tabela mı?
Değil değil. Hayırlı bir iş bu.
İrfan şangır diyen büyük naylon torbayla içeri girip tezgahın arkasına geçti. Oradan,
dört tane mi açıyorum?
Diye seslendi.
Soğuk mu lan?
Soğuk abi.
Getir bir tanesini bakayım.
Aç aç,
dedi Seydi. İrfan için ustasının buyruğu daha geçerliydi.
Bana yetsin,
dedi Vedat'ın tanımadığı adam.
İç işte lan,
dedi Seydi. Müzeyyen teyzeden sonra İlhami de hayırlı bir iş için arıyordu. Evde kalmış teyze kızlarından birini mi uygun görmüştü ona? İşi gücü olmayan, geçmişi karanlık, geleceği belirsiz birine. Neymiş o iş?
Seni Mefail'le tanıştıracağım.
O da kim?
Arkadaşım, müteahhit. Ama sağlam biri.
Sen yeni geldin,
dedi Seydi.
Geç şu tezgahın ardına da bir fırt çek.
Bak, dedi Vedat. Benim müteahhitle bir işim olmaz. Eve göz koyduysa unutacak o konuyu.
Hemen kestirip atma be ağa.
Kimse evini zorla elinden alamaz ki. Oturur konuşursun.
Baktın kafana yatmadı, bana müsaade dersin değil mi?
Seydi başıyla onayladı. Adının Cemal olduğunu öğrendiği adam da gözünün birini hafifçe kısarak bu görüşe katıldığını belirtti. Vedat tezgahın arkasına geçti.
İş büyüyor dedi.
Bira şişesini başına dikti. Soğuk soğuk iyi gelmişti. Çember daralıyor. Her şey ummadığım bir yola girebilir. Mefail eve el koyar, bir dozer gelip her şeyi silip süpürür. Yabancı bir yapı yükselir orada. İzleri silmek istemiyor muydun? Mefail siler. Sana birkaç daire verir, birinde oturur, birini kiraya verirsin, birini satar, iş kurarsın, Serap'la evlenirsin. İşte sana yeni bir yaşam. Burhan ne der? Burhan bir şey demez. Evi sana bıraktı, bilmiyor musun? Sana acıyan, yardım etmeye çalışan bir kardeşin var, unuttun mu? Yeniden dikiyor bira şişesini başına. Peki, dedi. Görüşelim bakalım şu Mefail'le.
Şöyle bir ağa, dedi. Görüş, konuş, kafana uyarsa.
Geldiğinden beri ilk kez evin dışında bir gece geçirecek. Bodrum denen bir inde buluşacaklar. Mefail genellikle oraya takılırmış. Belki eski haydutlardan birkaçına rastlayabilir orada. Bak diyecek İlhami, burası kıyak bir yer. Koca karılar gibi evde pinekleyeceğine, buraya gel, muhabbete takıl, gözün gönlün açılsın. Aralarına karışacak, yok olacak. Ama şunu biliyor, çember ne kadar daralırsa da iç acıları toplamı o kadar büyüyecek. Köy yollarında, bulanık bir dere kıyısında akıp giden, taştan taşa atlayan sulara bakarak, bir tarlayı sınırlayan hendek boyunca yürürken bir şişe kanyağı bitirmişti. Gevşemişti, evine gidiyordu. Mesut bir köşede inleyerek, Mustafa her zamanki derli toplu haliyle kitap okuyarak, nesli hep gülümseyerek onu bekliyorlardı. Serap o gelmeden yemek de yemezdi. Küçük kız, adı neydi, Neslihan mı? Çoktan uyumuş olurdu. Tezgahın arkasına geçip bira içti.
Afiyet olsun moruk.
Sağ ol Seydi.
Hepiniz sağ olun.
Vedat'la biz daha ortaokuldan arkadaşız.
Cemal denen hırt, yapay bir şaşkınlıkla başını eğiyor.
Vay be!
Yeniden tezgahın arkasına geçiyor Vedat. Bunda şaşılacak ne var lan? İnsanlar ortaokul arkadaşlarıyla daha sonraki yıllarda bira içemezler mi? Terzi Seydi bir şarkıya başlıyor.
Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.
İlhami dalgınlaşıyor birden. İrfan kıkır kıkır gülüyor. Seydi çok kötü söylüyor çünkü. Sonra herkes gülüyor. Sonra İrfan'a yeni bir buyruk veriliyor. Tezgahın arkasına geç, bütün boşları o naylon torbanın içine doldur ve kaybol. Soğuk olsunlar ha. Bana yetsin diyor artık Cemal denen hırt. Konuşma lan diyor Seydi. Madem ağzını bulaştırdın, biz ne kadar içersek sen de o kadar içeceksin. Herkes sigara yakıyor. Sonra Seydi yeni bir şarkıya başlıyor. Yeni koşullar, İrfan'ın durmadan taşıdığı biralar, yeni kararları getirmişti. Bodrum'a hep birlikte gidiliyordu. Cemal denen hırt gelmemek için her ne kadar direndiyse de Seydi'yi razı edememişti. İrfan onca bira taşımasının ödülü olarak Vedat abisinin bisikletiyle bir iki tur atma hakkı kazanmıştı. Şimdi o bekleniyordu. Gelir gelmez çıkılacaktı. İki tur, iki büyük kent turuna dönüşmüş olmalıydı ki gelmek bilmiyordu. Seydi huzursuz olmuştu. Gözü pencerede, durduğu yerde duramıyor, sövüp sayıyordu. İrfan kan ter içinde geldi. Bisiklet dükkana sokuldu.
Neredesin lan?
Tamam tamam dedi Vedat. Elini Seydi'nin omzuna koydu. Tamam. Bodrum'a gitmek üzere hep birlikte çıkıldı. Bodrum oldukça kalabalık. İçerisi havasız, yanık yağ, sigara ve içki kokuyor. Kısa boylu, geniş, hiç boynu olmayan esmer bir garson karşılıyor onları.
Hoş geldiniz, diyor.
Sonra da İlhami'nin hatırını soruyor.
Nasılsın abi?
Hemen bir masa ayarlıyor. Fes rengi, düşük kemerli bir pantolon giymiş, mavi mi, gri mi yoksa kirli beyaz mı olduğu anlaşılmayan gömleğinin üzerinde pantolonun renginde bir yelek var. Geçtiği her yerde keskin bir ter kokusu bırakıyor.
Mefail gelince haber ver, diyor İlhami. Onu bekliyoruz.
Garson gözlerini yumup başını eğmekle yetiniyor.
Sen bize bira getir. Ortaya duble bir patates tava yaptır. Evet beyler, başka bir şeyler daha söyleyelim mi?
Hepsi hayır anlamında başlarını sallıyorlar.
Şimdilik bu kadar.
İlk yudum için bardaklar birbirlerine dokunduruluyor.
Yarasın.
Cemal denen hırt yeni bir sıntır, keyifsiz. Böyle bir ortama bulaştığına çoktan pişman. Vedatsa her şeyi oluruna bırakmış bu gece. İçiyor. Sonuna kadar da içecek. Mefail geliyor. Esmer, gür siyah saçlı, kalın kaşlı, kalın bıyıklı, boynunda altın zinciri olan, her şeye, herkese tepeden bakan biri. İlhami ayağa kalkıp karşılıyor onu. Seydi'nin dükkanında Cemal denen hırta yapmadığını, burada Mefail'e yapıyor ve onu Vedat'la tanıştırıyor. Tabii kaçınılmaz olarak ikisi de memnun oluyor. Mefail, Seydi ile Cemal'i de selamlıyor. El sıkışıyorlar. Boyunsuz garsonun geldiğini kokusundan anlıyor Vedat. Mefail,
evet,
diyor. Bir masaya, bir garsona bakıyor. Vedat bütün hakimiyetin o anda Mefail'e geçtiğini anlıyor. İstediği kadar masaya sonradan gelmiş olsun, istediği kadar konuk olsun, patron benim, diyor.
Beyler, birayla başlamışsınız ama rakıya çevirelim mi?
Bu konuşma biçiminden, sizin neden bira içtiğinizi biliyorum anlamını çıkarmıştı Vedat. Zilsiniz demek istiyordu. Gücünüz ancak birayla patatese yeter. Kokarca elleri göbeğinde bağlı, infaz kararını bekleyen bir hükümlü gibi duruyor. Karar, fark etmez. Yani rakıya dönülüyor. Cemal denen hırt bir şeyler söylemek, karara itiraz etmek, ya da bu masadan bağışlanmasını istemek için yerinde kıpırdanıyorsa da, Seydi elini onun omzuna koyup aşağı doğru bastırıyor.
Ben bira içeceğim, diyor Vedat.
Mefail çok anlayışlı.
Kim ne istiyorsa ona içsin, diyor. Benimki bir fikir.
Sonra kokarcıya dönüyor.
Oğlum,
diyor buyurgan bir sesle.
Ortaya bir karışık salata yap. Biraz peynir, turşu, barbunya.
Parmağını ısırıp biraz düşünüyor.
Acılı bir dalganız vardı.
Kokarcı devreye giriyor.
Şakşuka. Heh, işte ondan. Abicim.
Vedat'a dönüyor.
Biranın yanında ne alır? Çerez, sigara böreği. Ya getir işte oğlum, hepsinden getir.
Marlboro paketini ortaya atıyor Mefail. Vedat sigarasını çıkarıp bir tane yakıyor, paketi masaya bırakıyor. Karşılıklı birbirlerini tartıyorlar. Rakı geliyor, mezeler geliyor. Vedat'a yeni bira geliyor. Sağlığa, şerefe ya da buna benzer bir şeylere kadehler kalkıyor. Usulca birbirlerine dokunduruluyor, içiliyor. Sağdan soldan konuşuluyor. Vedat'ın tanımadığı bir takım adamların keleklikleri anlatılıyor. Ama her nedense Vedat'ın onayı beklenircesine ona bakılıyor hep. O da başını eğiyor. Mefail'in kadınlardan yana dertli olduğu anlaşılıyor. Konuyu kadınlara getiren kendisi. Yüzünde yandan çarklı bir gülüş, bundan övünç duyduğu her davranışından belli oluyor. İlhami arada,
"Yaşa!"
diyor, kadehler kalkıyor. Sonra Mefail konuya giriyor.
Abicim, diyor. Geçen gün İlhami ile konuşuyorduk, senden bahsetti. O evin sahibi geldi dedi.
Marlboro paketini Vedat'a uzatıyor. Sağ ol, diyor. Benimki yanıyor. Öbürlerine ikram etmeden içinden bir sigara çekiyor. Daha dudağına yerleştirmeden kokarcanın çakmağı yanıyor. Ağzından burnundan duman püskürterek sürdürüyor.
Evin çok iyi bir yerde abicim. Cephe geniş, derinliği de var. Bir kata 100 metrekarelik iki daire sığar. Sizin sokağa 5 kat müsaadesi de çıktı çıkacak. 10 daireli bir apartman olur abicim. Kaloriferli, lüks.
Sigarasını kristal taklidi kül tabağına koyuyor. Rakısından bir yudum alıyor. İlhami de, Seydi de bir dirsek vuruşuyla Cemal de birer yudum alıyorlar.
Sana düşer 4 daire.
Vedat'a bakıyor. Vedat susuyor. Bir sigara yakıyor.
Ev eski abicim, eninde sonunda yakılacak.
Vedat içini çekiyor. Ben buraya bunun için gelmedim. Ev yıkılıyor, kepçe çalışıyor. Derin bir çukur kazılıyor, temel için. Derin bir çukur kazılıyor. Neden yanımda değilsin Nesli? İlhami'nin dişlerini ortaya çıkaran eski bir sırıtış yüzünde. Kokarca tam arkasında. Kalkalım Seydi. Dükkanı açalım. Bisikletimi alayım. Bana 4 daire düşüyormuş.
Sıcak ne alırız?
Sıcak bir şey almayız Mefail. Ben kalkayım.
Şimdi bak ciğerim.
Kokarca ciddiyetle ona bakıyor.
Ortaya bir tavuk kanadı. Şu soslu, acılı macılı yapıyorsunuz ya, ondan yaptır. Salatayı tazele. Sıcak ne alırsın abicim?
Ben başka bir şey almayayım.
Olur mu abi? Karışık ızgara iyidir. Abime de bana da karışık ızgara yapıyorsun. Uykuluk var mı? Ha tamam, uykuluk da koydur. Beyler siz de söyleyin.
Beyler de söylüyorlar. Onlar da karışık ızgara yiyeceklermiş. Tabii uykuluk da olsunmuş. Bu işi ben bir düşüneyim.
Düşünecek bir şey yok abicim. Burada güven önemli. Sana iyi bir yerde bir daire tutarım. 4 ay sonra kendi dairene taşınırsın.
Cemal denen hırta içki dokundu galiba. Yüzük kireç gibi sürekli hıçkırıyor. Sıcaklar geldi.
Abimin birasını tazele,
dedi Mefail.
Bu iş çok önemli,
dedi İlhami.
Ortalıkta öyle çakal var ki, daha inşaat halindeyken daireleri satıyorlar. Sonra da pır.
Sen ne diyorsun,
dedi Mefail İlhami'ye dönerek.
Hacı Ethem'in inşaatı ne oldu?
Ya,
dedi İlhami. Sonra Vedat'a dönüp,
Mefail çok sağlamdır,
dedi. Bunun üzerine kadehler tokuşturuldu. Cemal artık içmiyordu. Gözleri kocaman olmuştu. Önündeki karışık ızgara tabağına dokunacak hali yoktu. Ben yine de düşüneyim, dedi Vedat. Biraz zaman tanıyın.
Düşün abicim,
dedi Mefail. Meyve ile birlikte bir küçük rakı daha söylendi. Cemal artık masada değildi. Dış dünyaya tamamen kapanmıştı. Boş boş bakıyordu yalnızca. Seydi'nin gülüşü de bozulmuştu. Dumandan göz gözü görmüyordu. İlhami, Mefail'in malborosundan içiyordu. Kalabalık bir masa topluca şarkı söylemeye başlamıştı.
''Biz aşağı yukarı her gece buradayız.'' dedi İlhami. ''Güzel bir ortam değil mi?''
''Doğru.''
diye onayladı Mefail.
''Burada başka hayat yok.''
Ama bu hayat bana göre değil, dedi Vedat. Ben buraya bunun için gelmedim. İlhami ile yollarımız daha ortaokulda ayrıldı. İlhami Vedat'ı ne kadar tanıyor? Birlikte okumaya başladıklarında o 2 yıllıktı. Sınıfın öbür kıdemlileriyle birlikte yeni gelenleri küçümsüyorlardı. Hepsi toy ve ürkekti. Vedat ufak tefek biriydi. Daha o zaman anarşist ruhluydu. Boyuna posuna bakmadan en arka sıraya, okumada gözü olmayan 2 yıllık haydutların arasına oturmuştu. Sınıf öğretmeni kaç kez boy sırasına göre bir düzenleme yapmış ve onu ön sıralara oturtmuşsa da, o en arkada oturmakta direnmişti. Öğretmenlerini çok uğraştırdı. Öğüt verdiler olmadı. Ceza verdiler olmadı. Babasını çağırıp konuştular olmadı. Sonunda baş edemeyeceklerini anlayıp, ne halin varsa gör dediler. Okuldan kaçtı. Yasak olduğu halde geceleri sinemaya, kahveye gitti. Sigaraya alıştı. Babası çok efendi adamdı, Allah rahmet eylesin. Okusun diye çok uğraştı. Kardeşi öyle değildi. Efendiydi, çalışkandı. Ama sonra her şey değişti. Sokaktan, kahveden ayağını kesti. Eski arkadaşlarını tanımaz oldu. Mustafa, o değiştirdi onu. Liseyi bitirmesine de, üniversiteye girmesine de büyük katkıları oldu. Banka müdürünün oğluydu. Buraya yeni tayin olmuşlardı. Mustafa farklıydı, şehirliydi. Büyük adam gibi gazete okurdu. Vedat'ın üniversiteye girmesine şaşırmış, mutlaka bir dümen çevirmiştir diye düşünmüştük. Hiçbir şey yapmadıysa, önündekine bakıp kopya çekmiştir. Ama ne oldu? Okulu bitirebildi mi? Yeni tanıdığı haydutların hiç şakası yoktu.
Kahvenizi nasıl alırsınız?
Dedi kokarca. Sade, dedi Vedat. Kahvenin yanında nane likörü geldi.
Sen bir düşün abicim, dedi Mefail. 4 ayda teslim ederim. İlhami burada, beni tanır. Pişman olmazsın.
Vedat kahvesinden bir yudum aldı, Mefail'e baktı. Düşüneceğim, dedi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 128.